Pod'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Sanal gerçekliğin sektör etkilerine giriş yapan 2. bölümün devamı niteliğinde olan bu bölümde akademisyen ve aynı zamanda Nipod'un kurucularından olan Sarpan Uzunoğlu ile birlikte sanal gerçekliğin gazeteciliğe etkileri üzerine konuşuyoruz. Hocam merhabalar. Nipod'un yeni bölümünde bizle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Norveç'ten bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl?
Çok teşekkürler Gökhan. Ben çok iyiyim. Hem Nipod için tebrikler. Umarım böyle güzel gider. Hem de Norveç'teki hava güzel şu an. Ben de çok mutluyum. Programlarını çağırdı. Katıldığım için mutluyum.
Peki Mediapod'un gidişatı hakkında ne diyorsunuz? Yani istediğiniz düzlemde ilerliyor mu şu an?
Yani şu ana kadar tabii genel olarak ilk aldığımız şeyler iyi, reaksiyonlar iyi. Ama böyle projelerde başlangıçta herkesten iyi reaksiyon alırsınız ama benim bakış açıma göre insanların parasını almadığınız zaman projenin başarılı olmadığını anlayabilirsiniz. Bu da zaman alır yani 3-4 ay sonra ben şöyle diyebilirim. Evet, Mediapod artık başarılı olma yolunda bir proje diyebilirim ama başarılı demek için herhalde en az bir yıl zaman geçmesi gerekecek.
Doğru, haklısınız. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Programda zaten ikinci programda VR'ın sektör etkilerinden bahsetmiştik ve gazetecilikten ben bahsetmemiştim. Daha iyi bilen, daha iyi anlayan birisiyle bunu konuşmanın daha doğru olduğunu düşünmüştüm. Bu anlamda da siz bunu konuşmak için en doğru kişilerden birisiniz bana kalırsa. O yüzden ilk soruyu şöyle yönlendireyim size. Yani gazetecilik için VR drone gibi hayatımıza yer edinmeye başlamış teknolojilerin etkisini konuşmaktan önce gazeteciliğin dijitalleşmesini konuşmak daha doğru. Ya dünyada ve Türkiye'de sektör için, gazetecilik sektörü için önlenemez bir dijitalleşme hakim. Yani yazı yerini video fotoğraflara bıraktı, ileride de daha gelişmiş video tekniklerine bırakacağı öngörülüyor. Örneğin VR veya drone. Bu dijitalleşme sektör için neler getiriyor, neler götürüyor?
Yani teknolojik etkilerine bakacak olursak elbette formlarda değişiklik yaratıyor. İşte mesela bugün bir haber odası bir gazeteci aradığında aradığı nitelikler arasında kodlama da dahil olmak üzere bundan 20 yıl, 10, hatta 10 yıl belki de 5 yıl önce hiç aranmayan nitelikler aranmaya başlıyor. İkincisi ve bence yine teknolojik anlamdaki en önemli değişiklik bir içeriği üretmek yalnızca onu bir Word belgesi olarak editörünüze yollamaktan ibaret değil. Artık çok daha farklı formlara uygulanabilir şekilde içerikleri üretmeye başladı dünyada gazeteciler. Yani Türkiye'deki gibi Gmail'den editörünüze bir Word dosyası, 3 tane fotoğraf yolladığınızda işiniz bitmiyor. Bunun sosyal ağlarda vesaire nasıl paylaşılacağıyla ilgili de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama tabii teknolojik boyutu yani emek boyutuna geldiğinizde çok daha ağır bir sömürü ortaya çıkıyor vesaire. Hani zaten bunları işte hem benim Mediapod'daki haber ekonomisi programında tartışıyoruz ama hani özetle söylemek gerekirse sonuç itibariyle ortada artık ofis yok. Hiyerarşiyi kırsın diye getirilen dijital teknolojiler çoğunlukla insanların daha az ödeme aldığı, gönüllü çalışmaya başladığı ki biz de böyle bir projeyiz şu an ne yazık ki. Yahut işte sosyal güvenlik ve benzeri haklardan mahrum olduğu, iş güvenliği vesaire gibi şeyler olmayan, hatta yani üretim araçlarını bile projeyi kiraladığın bir hale çeviriyor. Yani nasıl? Sonuç itibariyle bir iş yerinde çalıştığında onlar sana bilgisayarını vermek zorunda ama freelancer olarak çalıştığında şu an işte ikimizin yaptığı üzere biz de bilgisayarlarımızı bu projeye şu an vermiş durumdayız.
Evet.
Yani bu tarz türlü ekonomik değişiklikleri de yanında getiriyor ve buna bağlı olarak bir sömürü vesaire. Tabii bir de gazetelere falan bakacak olursak işte tirajlar düşüyor. Televizyonda izlenme oranları düşüyor. İşte başka bir mecra yükseliyor o sırada. Ama medya açısından yani bu dijitalleşmeyi böyle sonsuz bir olumsuzlama olarak anlatmak bana yanlış geliyor. Çünkü netice itibariyle televizyona sahip olan da, gazeteye sahip olan da, aynı zamanda çoğunlukla bu yeni dijital platformlara sahip olan insanlar da aynı insanlar. Özellikle onların yani medya sahiplerine şikayet etmesi beni biraz güldürüyor.
Peki ya bu bahsettiğiniz değişim hızını Türkiye için ve dünya için karşılaştırırsak ne gibi bir son çıkıyor önümüze? Yani Türkiye'deki değişim hızıyla dünyadaki değişim hızı ne kıyasla?
Ya Türkiye'de şu an herhangi bir sektörde yaşanan, politik olaylara bağlı olarak da aslında gerçekleşen duraklama devri aynı şekilde şeyde de gerçekleşiyor. Yeni medya, teknoloji ve gazetecilik alanında da gerçekleşiyor. Bu duraklamayı göz önüne alırsak tabii ki bazı teknolojilerin veya bazı tüketim paternlerinin Türkiye'ye gelmesi bir ya da iki yıl gecikiyor. Ya da belki de bu duraklama ne kadar sürerse o kadar gecikecek. Ancak yani 2013'e kadar olan dönemde, 2014'e kadar olan dönemde neredeyse bir ressamanlık söz konusuydu bana kalırsa. Ancak bu şu anlama gelmesin. Yani işte bugün konuşacağımız VR konusu, işte veya artırılmış gerçeklikte AR konusu ya da işte podcast, işte bu şu an yaptığımız iş hemen bir anda Türkiye'de dünyayla birlikte eş zamanlı olarak algılanıyor ve örnekleri ortaya çıkıyor değil. Az sayıda medya eliti de olsa belirli insanlar bu işlerin farkına varıyorlar. Sadece bu iş için Türkiye'de yatırımcı bulmak çok zor. Çünkü Türkiye burjuvası aşırı anlamda gerici ve yeniliğe yatırım yapmaya isteksiz. İkinci ve en önemli sebep ise Türkiye'de dijital okuryazarlık ve dijital tüketim hala çok kentli bir kitlenin elinde. Ama o kentli kitle de bunu tam olarak nasıl kullanacağını bilmiyor. İşte Konda araştırmasına bakıyorsunuz. Sadece belirli 3 temel sosyal ağda çok fazla zaman geçiren insanlar var. Yani internetle tam olarak ne yapacağını çözememiş bir kitleye özelleştirilmiş ve üstünde para isteyeceğiniz servisler satmaya çalışıyorsunuz. Buna bağlı olarak da bir hani demografik yani hedef kitleye dayalı bir adaptasyon problemi yaşıyor Türkiye. Yoksa Türkiye çok geride değil yani.
Yani peki bunun söylediğiniz üzere o zaman ana nedeni şey değil sadece. Yani sadece bu işi yapacak insanların buna yatırım yapmıyor oluşu değil. Aynı zamanda takipçilerin de böyle bir talepte bulunmuyor oluşu da bunda önemli bir nokta.
Ya elbette şimdi medya olayları sonuçta yani medya teknolojileri biraz Jacobin teknolojiler. Sonuç itibariyle birilerinin çıkıp risk alması, sebat etmesi ve günün sonunda bunun bir şekilde tutması için belli fedakarlıkları göze almaları, para yatırmaları, para kaybetmeleri vesaire gerekiyor. Ancak aynı zamanda tabii toplumun da ters bir ters derken bunun karşılığında bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Benim bakış açıma göre ben Türkiye'deki toplumun çok hızlı olarak yeniliklere adapte olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'deki insanlar tüketilesi malları tüketmeye çok elverişliler. İşte bu bir meta olduğunda, işte iPhone gibi bir şey olduğunda ya işte Samsung'un yeni modeli gibi bir şey olduğunda çok hızlı tüketiliyor. Ancak bir teknolojiyi satın almak, aslına bakarsanız onu kullanmak veya onu kullanışta tüm işlerini yararlanmak haline gelmiyor. Bu tıpkı eve bir sürü kitap alıp hepsini rafa koyup hiçbirini okumamak gibi aslında. Yani bizim teknolojiyle ilişkimiz onu satın alsak da onu kullanmamak üzerine kurulu.
Ya peki Türkiye'den çıkarsak yani dünyaya bakarsak örneğin Reuters'ın 2017 Gazetelik Medya ve Teknoloji Trendleri raporuna göre 2017 ve 2018 yılında VR ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının çok daha yoğun gazetelik sektörüne görebilecektik. Sizce bu dünyada gerçekleşti mi? Ya da gerçekleşiyor mu?
Şimdi bunu tabii şöyle bir şey de var. Yani bence bu erken bir öngörüydü. Reuters arada böyle erken öngörüler yapabiliyor. Yani belki de 2019-2020'de görebileceğimiz bir şey 2017-2018'in ana trendi olarak ortaya koyuyorlar. Bu tabii Reuters'ın raporlarının nasıl yazıldığı da önemli. Yani sonuç itibariyle belli istatistiklere bakıyorlar. Dünyada bir yer Google alan insanlara bakıyorlar. Haber odalarının önderleriyle görüşüyorlar vesaire ama tabii ki şimdi baktığınızda mesela ben kendim VR ve gazetecilik bağlamındaki örneklerle tanışmam. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir programa katılmıştım. Orada Huffington Post'un satın aldığı Riot isimli projenin stüdyosuna gitmiştik. Ve orada hangi projeleri, hangi teknolojileri kullanarak bu işleri yaptıklarını bize göstermişlerdi. Şimdi benim açıkçası söylemek gerekirse burada hani karşılaştırma yapmam yani işte 2018'e geldik neler değişti vesaire veya Reuters'ın raporu ne kadar tuttu diye karşılaştırma yapacak kadar verim şöyle olabilir. Benim izlediğim platformlar üzerinden bir şeyler söyleyebilirim veya işte Neiman Lab'de, Pointer'de vesaire bu platformlarla ilgili çıkan haberler üzerinden bir şey söyleyebilirim. Henüz bu öngörünün gerçekleştiğini söylemek çok güç. Yani ana cevabım bu. Özellikle bunun belirleyici ve haber endüstrisinde gerçekten kendi modelini oluşturabilecek, kendi parasını kazanabilecek vesaire bir model olarak ortaya çıktığını söylemek henüz çok erken bunun için. Hem de yani VR'ın belki işte ne bileyim çok daha tartışmalı alanlarda işte porno ve benzeri alanlardaki kullanımı haberciliğe göre çok çok daha ileride ama habercilik için henüz beklememiz gerekiyor gibi geliyor bana.
Oldum. Yani peki VR drone gibi teknolojiler gazetecilikte objektiflik sorununa bir çözüm getirebilecek uygulamalar mı? Yoksa yine burada haberi kimin yaptığı mı burada önemli olan nokta?
Ya bunu ben aslında bir tartışmaya çalışmıştım daha önce. Tabii yani Türkiye'de henüz doğru düzgün VR gazetecilik yapılmazken bunu tartışmaya çalıştım. Çok da ilgi görmüştü ama bana kalırsa şöyle bir şey var. Sonuç itibariyle biz Riot'taki profesyonellerle de bunu tartışmaya çalıştığımızda onlar şunu söylemişler. Sonuçta o VR'da bir kamera. Yani her kamera gibi her tarafı görse de nerede olduğu çok önemli. Yani iletişim bilimlerinin en temel derslerine bile dönseniz, kameramanın, fotoğrafı çekenin nerede olduğu, kitlenin nerede olduğu, objenin nerede olduğu önemlidir. Yani bu tam bir objektivite sağlama ihtimali yok bana kalırsa. Çünkü zaten bir çekimi ne zaman yaptığınız, günün hangi vaktinde yaptığınız, mesela bir savaşla ilgili bir çekim yapıyorsanız, kim saldırırken veya kim o çatışma anında üstünken onu çektiğiniz çok önemli. Yani evet, tam bir bunu objektiflik şeyi olarak görmek bana kalırsa pek de mümkün değil kısa vadede.
Ya peki insanların bir olayı veya olguyu şu an bildiğimiz metin veya video haberlerine nazaran daha fazla hissediyor oluşu, insanları harekete geçirme anlamında veya olaylara katılım anlamında etkisini arttırabilir mi?
Yani insanlara şöyle bir şey var. Yani netice itibariyle en çok okulan veya en çok böyle zevk olarak okuduğumuz gazetecilik işlerine bakalım. Feature dediğimiz izlenim işleri mesela işte alanlar mesela Tahrir meydanına gidip o günkü protestolara katılan birinin fotoğrafları eşliğindeki izlenimi, özellikle şiirsel bir anlatım varsa çok satın alınasıdır değil mi? Yani onu çok okuruz, onu çok paylaşırız. Yahut işte ne bileyim hapishaneye girmiş bir entelektüelin anlattığı 5 günlük vesaire. Hani böyle yazılar her zaman kişisel bir tecrübeye dayandığı ve onun gözünden dünyaya bakıldığı için çok güzeldi. VR teknik olarak tam da bunu sağlıyor ve aslında her iki verdiğim örnekte gerçekleşti. İşte Guardian bir hücrede yaşam üzerine bir VR iş yaptı. Zaten protesto alanlarında çok fazla VR ile çekim yapıldı. Özellikle bahsettiğim Riot Collective bu işi çok yaptı. Yani o nedenle hani objektivite konusunda çok olumlu konuşamasam da özellikle okurun bilmediği bir alanı tecrübe etmesi, o alanla bir şekilde ne bileyim bağ kurması ve özellikle de aktivizm alanında yani yaşamadığı bir duyguyu hisseder hale gelmesi çok önemli. Yani şimdi 2013 Mayıs'ı Türkiye'sine bir insanı sözcüklerle geri götürmek ayrı, sıra serviler yokuşuna işte 31 Mayıs akşamın polis saldırırken oradaki insanların arasında koyduğum VR'la o anı göstermek, oradaki panik havasını ve hareketliliği göstermek ayrı bir şey. Yani bu açılardan bakıldığında, yani tecrübe aktarımı anlamında bakıldığında VR çok fazla şey söylüyor. Ama şunu söylemek doğru değil. Yani VR izlenim yazısı diye bildiğimiz feature'ların yerini alacak. Yahut VR işte ne bileyim bildiğimiz edebiyat eserlerinin tamamı VR'a uyarlanacak ve benzeri, hani çok teknodeterminist yorumlar yapmak bence yanlış.
Ya peki sanal gerçeklik uygulamaları gazeteler için yeni bir gelir kapısı sunabilir mi? Yani şu anda bildiğimiz anlamda gazetelerin ciddi bir gelir sıkıntısı bulunmakta. Yani New York Times gibi gazetelerde sanal gerçeklik aracılığıyla yaptığı haberlerin bir kısmı böyle değişik reklamlar almakta. Örneğin en son mini otomobilleriyle alakalı bir reklam almışlardı sanırsam. Ve VR haber içerisinde giderken Mini Cooper araçları kullanıyorlardı ve aracın güzelliğinden bahsediyorlardı. Ya bu durum yeni bir reklam sektörü oluşturabilir mi? Ve bu durum ya haberlerin şu andan çok daha yoğun reklamlar içererek bu reklamlar üzerinden haberlerin şekillenmesine yol açabilir mi? Yani bildiğimiz anlamda aslında haberin gerçek değerinin, gerçek kıymetinin kaybolmasına yol açabilir mi?
Şimdi tabii reklam sektörü buna her şeyden önce ilgi gösterdi. Çünkü reklamcılar teknoloji kullanmaya bayılırlar. Çünkü onların her zaman satılacak yeni bir fikre ihtiyaçları vardır. Haberde ise zaten etik ve politik bağlamda da sürdürülmesi gereken çok fazla tartışma var. Aynı zamanda reklamcıysanız elinizde milyonluk bütçeler vardır. Haberde elinizde binerlik bütçelerden bahsedersiniz. Yani aslında çok büyük bir şeyden de bahsediyoruz. Yani dengesizlikten de bahsediyoruz aslında bu durumdan bahsederken. Tam da bundan dolayı bence ilk söylememiz gereken şey şu. Habercilik endüstrisinde VR'ın yaratıcı kullanımları her anlamıyla sektörü değiştirecektir. Ancak güncel habercilik veya işte günlük habercilik vesaire gibi pratiklerde böyle büyük değişiklikleri henüz beklemeye gerek olmadı kanaatindeyim. Yani bir anda VR gelecek ve sektörde çok büyük bir şey estirecek gibi bir şey yok. Zaten yani kendi hayatlarınızı düşünelim. Yani bir VR gözlüğü almak evet 20 liraya kadar düştü, 16 liraya kadar düştü hatta. İşte Eminönü'nde her yerde satılıyor diye bakabilirsiniz. Ancak habercilik bağlamında çok çok daha geniş kitlelere hedefleyen gazetelerin bile yaptıkları VR işleri sadece örnek oldukları için çok izleniyorlar henüz. Yani burada büyük bir piyasa oluşu alıcısı vesaireyle bir büyük dönüşüm yaşanır mı çok emin değilim.
Anladım. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Görkem. Umarım sorularına gerçekten yanıt olabilmişimdir. Evet. Belki son bir şey eklemekte fayda var. Yani tabii bu işin bu işin yüzü astarından daha pahalıya gidiyor biliyorsun. Yani üretimi çok,
çok
pahalı.
Daha, evet.
Yani bugün en basit VR aygıtını işte 300-400 dolardan başlayan fiyatlarla alabiliyorsunuz. O da gelirse yani. Çünkü yurt dışındaki siteler çoğu zaman fiyatları buluyorsunuz. Yani o nedenle Türkiye'de şu ana kadar VR'la ilgili yapılan tek işin işte araba işi olması mesela. İşte CNN yapmıştı veya Habertürk, tam emin değilim. Ya da araba işi derken yani reklamsı bir iş olması, editorial tarzı bir iş olması vesaire çok sürpriz değil. Ama şu da var, şu da var. Yani 4 gazeteci bir araya gelip yani 300-400 dolar toparlayamayıp bir tane Türkiye'de düzgün VR işi çıkaramıyorsa hele Türkiye gibi çok çok buna uygun bir ortamda. Yani işte onlarca seçim oluyor sürekli, sürekli bir protesto var, sürekli bir hareketlilik var. Yani cumartesi anneleri hareketin şey oradaki eylemi düşün yani. O eylemin ortasında bir tane VR kamera olmaması o eylemi dünyaya anlatamamak, doğru düzgün anlatamamak anlamına da geliyor olabilirdi.
Evet, bu cumartesi yani değil. Geçen cumartesi hatta bunu çok yani bu programı da hazırlarken bayağı düşündüm. Yani böyle bir iş neden yok gibi bir durum. Gerçekten işte haklısın bu konuda.
Ya bu çok büyük bir sektörel eksiklik. Ama bu sektörel eksiklik üzerine konuşurken işte medyanın genel ekonomi politiğini de şey yapalım. Yani bugün şimdi muhabirlerine dolmuşa binecek para veremeyen yayınların ellerine 300-400 dolarlık şey vermesinden bahsediyoruz. Bunu ancak yaparsa kim yapar biliyor musun yani? İşte çok paralı iktidar yayınları mesela Sabah Gazetesi veya işte Hürriyet Gazetesi gibi yayınlar kısa vadede böyle bir şeye geçebilirler. Kısa vade derken yani o da tabii vizyon işi. Çok da sandığım bir şey değil. Onlar ancak arabaların içini gösterilmeye geliyor.
Ama yani bilmiyorum bu vizyon konusunda bana kalırsa daha vizyonlu noktadalar. Yani en basitinden birkaç YouTuber ile birlikte yaptıkları daha böyle reklamsı milli duyguları ön plana çıkartan video işleri çok daha kaliteli. Yani şeye bakarsak daha muhalefet partileri gibi bir noktaya bakarsak çok daha başarılılar diyebiliriz bana kalırsa.
Elbette ama işte bu tamamen şununla ilgili. Para tabii ki iyi işleri yapmak için
elbette
en temel gereksinim. Yani sonuç itibariyle ben Raid'a gittiğimde 2016'ydı. Yaklaşık 46 mıydı, 47 miydi ne küçük GoPro'dan oluşan, onların kombinasyonundan oluşan ve çok zor editlenen bir teknolojiydi VR. Bugün yani dandik sadece iki tane arkalı önlü kamerayla VR video çekebiliyorsun. Yani her şey ucuzluyor teknik olarak. Ama aynı zamanda bu işin başını tutanlar, en başta yatırım yapanlar büyük yatırımlar yapmaları gerekiyordu. Bana öyle geliyor ki onların eriştiği, parayla eriştiği yaratıcılık seviyesine fedakarlıkla ve zamanla küçük yatırımlarla alternatif diyebileceğimiz yani ana damarın dışındaki yayınlarla erişecektir.
Elbette, elbette. Haklısınız. Çok teşekkürler. Var mıdır eklemek istediğiniz başka bir şey?
Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.
Çok katıldığınız için çok teşekkürler.